أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aile hayatıyla, akrabalarıyla, yakınlarıyla daha yakından tanımak ve yakınımızdan daha yakın edinmek arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü dersime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi uzun soluklu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarını sizlerle paylaşıyoruz. Akrabalarını paylaşmıştık. Anne baba tarafından akrabalarını, hısımları dediğimiz hanımları tarafından yakınlarını tanımaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Hazreti Hatice annemizi, Hazreti Sevde annemizi, Hazreti Aişe annemizi ve Hazreti Hafsa annemizi toplam 52 bölüm olarak gördük. Bugün inşallah yeni bir bölüme, yeni annemize başlamakla karşı karşıyayız. Yine hayırlara vesile olması dileğiyle bugün dersime başlamak istiyorum. Bugün Zeynep binti Huzeyme annemize besmele çekeceğiz. Allah izin verirse. Böylece bugün inşallah bugün itibariyle Gül Sohbetleri programımızın 192.sini, Resulullah Aleyhisselam'ın Hısımları adlı programımızın 53.'ünü ve Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin 1. bölümünü görmüş olacağız. Şöyle her annenin başında kısmen söylüyorum bunları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gerçekten yakından tanımakla mükellefiz, sorumluyuz. Bunun için onun izniyle onun evine girmek, ev hayatını, aile hayatını görmek durumundayız. Görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla tabii. Yani dışarıdan bakarak sadece bir kültür paylaşımı değil yapmaya çalıştığımız, içine girerek bir ümmet derdidir, ümmet paylaşımıdır. Ve arzumuz ve dileğimiz ve duamız Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanıdıkça ona daha yakın olmak ve ahirette komşuluğuna can atmaktır eğer başarabilirsek inşallah. Efendim, Hazreti Zeynep binti Huzeyme dendiği zaman şöyle lütfen birkaç dakika demeyeyim de saniye olsun söyleyeyim. Bir düşünelim bakalım Hazreti Zeynep binti Huzeyme hakkında neyi ne kadar biliyoruz? Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha annemiz. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliği çeşitli hikmetlere dayanmakla birlikte biz burada niçin evlendi, şundan dolayı evlendi ifadeleri kullanmak yerine şu ana kadar onu hiç yapmadık biz. Daha ziyade evlilik sonrası gelişmeleri görmeye çalıştık. Evlilik ile oluşan hısımlığı, yakınlığı görmeye çalıştık. Kaldı ki Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizde öyle çok sıkıntılı sorular yok zaten. Zeynep binti Huzeyme annemiz radıyallahu anha, şöyle bir görelim kim olduğunu. Huzeyme bin Abdullah ile Hint bin Avf bin Züheyr'in kızı olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha kendisiyle beraber 9 kız kardeşler efendim. Oradan başlayalım. 9 kız kardeşler bunlar. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam bu kız kardeşlerin de zaman içerisinde hepsi İslam'a girdiğinden dolayı Resulullah Aleyhisselam bunlara mümine kız kardeşler demiş. Bunların kimler olduklarını, kimlerle evli olduklarını ve çocuklarına varıncaya kadar gücüm ve zamanım yettikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ancak bu işte uğraşanlar, bu alanda yazı yazanlar, söz söyleyenler bunca isme, bunca hadise ulaşmanın öyle kolay olmadığını bilirler. Dolayısıyla öylesine bir radyo sohbeti olarak dinlemek yerine ya da ben buradan anlatmak yerine size hadisenin içine girmek gibi bir sorulumumuz var diye düşünüyorum. Efendim, Necd bölgesinde yaşayan ve Arabistan'ın en güçlü kabilelerinden biri olan Amir bin Sa'sa kabilesine mensuptur Zeynep binti Huzeyme annemiz. Bu durumda Hazreti Zeynep'in ailesi Necd'den gelip Mekke'ye yerleşmiş ve ondan sonra da artık Mekkeli sayılmış bir ailedir. Yani Mekke'ye dışarıdan gelmiş, yerleşmiş oluyor bu annemizin ailesi. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin radıyallahu anh'ın hayat hikayesi hakkında kaynaklarımızda çok fazla ayrıntılı malumat yoktur. Oldukça sınırlıdır bu bilgiler. Biz bu sınırını zorlayarak efendim çokça isme, çok güzel hadiselere ulaştık. Onları az sonra inşallah sizlerle paylaşmaya, o güzelliği güzelliğimiz haline getirmeye çalışacağız. Az önce söylemiştim, bunlar 9 kız kardeş, erkek olarak görmüyoruz. Hep kızlar olarak görüyoruz. Hazreti Zeynep'in babası Huzeyme ve annesi hakkında öyle pek malumat yok efendim kaynaklarımızda. Muhtemelen İslam'dan önce öldüğü rivayet ediliyor ama kesin bilgi yok. Yani bu durumda Hazreti Peygamber Zeynep binti Huzeyme annemizle evlendiğinde Zeynep binti Huzeyme annemizden dolayı kayınpeder ve kayınvalide ile bir iletişimi görmüyoruz kaynaklarımızda. Ancak şunu hemen söylemem lazım. Yani mutlaka bunlar ölmüşlerdi diyemeyiz. Ancak hiçbir hayat hikayesi geçmediğinden dolayı kaynaklarımız muhtemelen ölmüş olabilirler diye ifade etmektedir. Mekke'de tanınmış ve önde gelen bir kabile haline geliyor bunların ailesi, kabilesi. Dolayısıyla Hazreti Zeynep de önde gelen tanınmış bir kabilenin kızı olarak büyüyüp yetişiyor. İslam öncesinde de şefkat ve merhametle dolu oluşu bir yana sürekli fakir fukarayı gözü görüp gözetmesi sebebiyle ona fakirlerin annesi anlamına gelen Ummul Mesakin künyesi takılmış efendim. Ummul Mesakin, miskinlerin, fakirlerin, gariplerin annesi. Yani nerede bir garip varsa, nerede bir muhtaç, ihtiyaç sahibi varsa annemizin adeta oraya koştuğunu, ona yardım ettiğini görüyoruz. Ha, bunu İslam döneminde zaten bundan mükellefiz. Bunu zaten yapacağız. Ancak İslam gelmeden önce de bu şekilde hareket ettiğini kaynaklarımız ifade ediyor bize. Aynı şekilde yine kaynaklarımız İslam öncesinde de iffet ve ahlak abidesi bir hanımefendi olduğunu rivayet ediyorlar. İffet ve ahlak abidesi bir hanımefendi. Zaten bütün mesele bozuk ortamlarda bile sağlam kalmak değil midir efendim? Biz ondan vazgeçtik. Nice dindar aileler oğullarını, kızlarını Allah ve Resul'ün emrettiği şekilde yitirmekten aciz duruma düşmüş durumdalar. Yani olumlu, her bakımdan olumlu, çevre de olumlu olmasına rağmen çocuklarımızı çok ciddi anlamda yetiştirdiğimizi iddia edemeyiz değil mi efendim? Ama burada bakıyoruz, çevre oldukça bozuk, ortam bozuk. Buna rağmen fıtratını muhafaza etmiş, bir iffet ve ahlak abidesi olarak yetişmiş. Çocukluğu ve gençliği hakkında pek malumat yok. Az önceki ifadeyi tekrarlıyor kaynaklarımız. iffet ve ahlak abidesi bir hanımefendi. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz daha ziyade Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliğinden sonra gündeme gelmişti. Şimdi efendim malum toplumumuzda, çevremizde öyle insanlar var ki onları görmeyiz bile. Belki farkında bile değiliz. Çünkü ortaya bir farkındalık koyamazlar. Yalnız farkındalık koyamazlar derken de yani bizi görsünler telaşı içerisinde olmayacağız. Bizi gören görüyor zaten. O hep bizi görüyor. Biz onu görmesek de o bizi görüyor elhamdülillah. Bizi gören, bizi gözeten biri var zaten. Bize hayat veren bizi, bize değer veren var. İnsanlar değer vermiş ne olur, ne olur, vermemiş ne olur. Ama yapı itibariyle, yaratılış itibariyle böyle bir şeye de muhtacız efendim. Yani bize değer verildiğinde mutlu oluruz değil mi efendim? Öyledir yani insanlar ne kadar değer görürlerse toplumda o kadar varlıkları ortaya çıkar. Kaynakları şöyle önümüze döküp Zeynep binti Huzeyme annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'la evliliğinden önceki hayatını, evliliğini, çoluğunu, çocuğunu şöyle bir incelemek için masaya yatırdığımızda neler görüyoruz? Onlara bakacağız şimdi. Efendim, Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önce kimlerle sırasıyla, kimlerle hangisi önce hangisi sonra evlendiği konusunda rivayetler farklı farklı kaynaklarımızda geçmektedir. Şimdi bir radyo programında bu rivayetleri sizi boğmak istemem. Ancak ben rivayetleri güzelce efendim araştırıp tenkitlerini, tahlillerini yaparak eserimizi almaya çalışıyoruz. Burada biraz daha geniş boyutuyla anlatma durumundayız. Ancak bir radyo programında bu kısmı özet geçiyorum. Rivayetler önce amcasının oğlu Cehm bin Amr bin Haris ile evlendiği yönündedir. Daha sonra ondan boşandığını ve Tufeyl bin Haris ile evlendiğini görüyoruz. Tufeyl ölüyor ya da boşanıyor bilmiyoruz. Sonra Ubeyde bin Haris ile evleniyor. Biz daha ziyade Zeynep binti Huzeyme annemizi Ubeyde bin Haris ile evli olarak görüyoruz. Peki Ubeyde bin Haris kimdir? Ve Ubeyde bin Haris ile Hazreti Zeynep arasında nasıl bir aile hayatı var? Hazreti Ubeyde bin Haris. Bir düşünün bakalım. Ubeyde bin Haris denince aklınıza bir şey geliyor mu? Ubeyde bin Haris. Size yardımcı olayım. Ubeyde bin Haris bin Abdülmuttalib. Sanırım biraz bir şeyler uyandı zihninizde. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını görürken en büyük amcasının Haris olduğunu görmüştük efendim. Haris, İslam'dan çok önce ölmüştü. Haris'in çocuklarından bir tanesi de Ubeyde'dir. Ubeyde. Ubeyde bin Haris. Yani bu durumda Hazreti Zeynep binti Huzeyme, Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcalarından Haris amcanın oğlu Ubeyde ile evli oldu. Bunu görüyoruz. Ben amcaların kısmını sizlerle paylaşırken, amcaoğullarını paylaşırken bunu kısmen orada söylemiştim ama tabii çok oluyor. Söylemiştim. Ubeyde ile ne zaman evlendiğine ilişkin bir rivayette sizlerle paylaşamıyorum. Ancak bütün bunlar İslam'dan önce olduğu düşünülüyor. Neden? Çünkü İslam geldiğinde bunlar Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile Hazreti Ubeyde bin Haris beraberce gelip İslam'la şerefleniyorlar. Yani nübüvvetin ilk yıllarında İslam'a girdiği rivayeti vardır bunların. Dolayısıyla bu konuda biraz daha net bir duruş sergileyebiliyoruz efendim. Hazreti Zeynep binti Huzeyme liste önümüze koyacak olursak İslam'a giriş listesi ilk 40-50 arasında olduğu görülür bunun. Dolayısıyla biraz daha şimdi hadiseleri netleştirip olayları zoomlarken şu ifadeyi kullanmakta yarar var. İslam öncesi hayatı hakkında fazla malumat sahibi değiliz. İslam ile beraber hayatları hakkında çok fazla malumat sahibi de değiliz. Çünkü Mekke'de olsun, Medine'de olsun bazı hadiseler, bazı şahısları ister istemez öne çıkarmıştır. Örnek olsun diye bir hanım sahabe ismi sizinle paylaşayım. Sümeyye. Sümeyye diye biri yaşıyor mu, yaşamıyor mu, var mı, yok mu, kimseyi ilgilendirmez, kimse bilmezdi efendim Mekke'de böyle birini. Ancak İslam ile beraber ilk sırada İslam'a girip Hazreti Sümeyye radıyallahu anha olunca, Mekke müşriklerinin baskısı karşısında direnince, imanından, amelinden, kıyafetinden taviz vermeden İslam davası uğruna ilk şehit olunca, işte ismi ölümsüzler listesine yazılmış oldu. Bu herkese nasip olmuyor. Ancak Hazreti Zeynep binti Huzeym'i ölümsüzleştiren Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliği olacak. O yüzden şu anda geçmişini bakıyoruz, nasıl hayat yaşamış diye. Unutmayalım efendim, Allah-u Teala değer verdiği kullarına, değer verdiği kullarına, değer vermediği kullarını sırdaş, yoldaş, eş, dost, arkadaş yapmaz efendim. Ha şu olur, imtihan cillesi dünya, imtihan gereği bazı şeyleri bir musibet şeklinde, bir sınav şeklinde verebilir Allah-u Teala, kulunu imtihan eder. O yüzden Resulullah Aleyhisselam'a layık olmayan birini Allah Teala Resulüne eş yapmayacaktır. Bunu ben fakir söylemiyorum. Kaynaklarımız annemiz hakkında malumatı verirken eskiye yönelik fazla bir şey bulamayınca böyle güzel bir tespiti ortaya koyarlar efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amca çocuklarından en erken vakitte iman edenlerden biri de az önce söylemeye çalıştım, Hazreti Ubeyde bin Haris'tir. Hatta o yaşça Peygamberimiz Aleyhisselam'dan daha büyüktür. Ve dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın amcaoğullarından en büyük olarak iman eden kişi Hazreti efendim Ubeyde bin Haris'tir. İman ettikten sonra biliyorsunuz iman bir kapıdır efendim. İman bitiş değildir. İman başlangıçtır. İman bir kapıdır. İslam'a girme kapısıdır iman. İman bir kapıdır. Ahirete yönelme kapısıdır iman. İman bir kapıdır. Cennete girme kapısıdır iman. İman etmek elbette temel esastır. Ama neye inandığımızı, niçin inandığımızı, neyi niçin reddettiğimizi, terk ettiğimizi bilmek bir vazifedir. O yüzden Resulullah Aleyhisselam Darul Erkam diye bildiğimiz daha önce Musab bin Umeyr'i sizlere paylaşırken radıyallahu anh bu konuda geniş malumat verdiğimi hatırlıyorum. Biz buna Darul Erkam medresesi diyebiliriz. Burada birçok sahabe yetişmiştir. Bu çift de burada yetişmişlerdir efendim. Evet. Hatta Hazreti Ubeyde için şöyle bir ifade var kaynaklarımızda. Darul Erkam'da yetişip 15 yıl boyunca Risalet yolunda mücadele vermiş biridir diye geçer. Elbette ki bunu hanımıyla beraber yaşıyor. Şimdi efendim kaynaklarımız biyografik olarak şahısları anlatır, tarih olarak olayları anlatır. İster istemez biyografik olarak şahısları anlatınca erkek sahabiler, hanım sahabiler diye ayrı ayrı anlatılır. Bu kaynakların getirdiği yani mecburiyetten oluşan bir anlatım yöntemidir. Kaldı ki kaynaklar da bu şekilde yazılmıştır. Bizim yapacağımız şu ki bu kolay bir şey değil. İşte Hazreti Ubeyde bin Haris'i erkek sahabiler kısmından okuyacağız. Hazreti Zeynep binti Huzeymi'yi hanım sahabiler kısmından okuyacağız. Bunları yan yana getireceğiz. Yeter mi? Yetmez. İslam tarihi siyer okuyacağız. Hadiseleri, olayları okuyacağız. Bu olayların içerisinde bunların yerini tespit etmeye çalışacağız. Bu da kolay bir şey değil tabii. Ancak seven insan için sevdiğini anlatması kadar sevgili bir şey yoktur. Biz Resulullah'ı seviyoruz, onun ashabını seviyoruz ve bu işi severek yapıyoruz. Başarıyor muyuz? Başarmaya çalışacağız. Dilimiz, gönlümüz, dimağımız yettiği sürece efendim. Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha az önce ifade ettik ya, o İslam öncesinde de efendim fakir fukarayı gözetir, onlara yardım ettiği için miskinlerin, fakir fukaranın annesi anlamına gelen Ummul Mesakin diye künye almıştı. Bundan dolayı halk arasında tanınıyordu biraz. Yani çok zengin değiller, çok fakir değiller ama çok zengin, orta halli bir aile, ancak insanlara yardım etmeyi seviyor mübarek insan. Dolayısıyla yani bu yönüyle biraz tanınıyor, biliniyor. Ama az önce söyledim, onu ölümsüz kılan Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliği. Ancak ben şu geliyor aklıma benim, yıllar sonra, şimdi isime girersem çok uzun sürecek, bir sahabe diyor ki Aleyhisselam'a, ya Resulallah diyor, ben İslam'dan önce şunları şunları yapardım İslam gelmeden önce. Mesela işte kız çocukları toprağa diri diri gömülmesin diye mani olurdum. Fuhşa, zineye mani olmaya çalışırdım. Şunları şunları yapardım. Mazlumların ezilmesine mani olmaya çalışırdım. Bunları yapardım ve bunları severek yapardım. Bu konuda da bir hayli fazla bedel de ödemişimdir. Acaba bunlardan bana sevap var mı diye soruyor Aleyhisselam'a. Ama İslam öncesi. Resulullah Aleyhisselam tebessümle beraber güzel bir cevap verir ona. Der ki, sen nereden biliyorsun? Belki de Allah Teala sen bunları yaptığın için sana İslam'ı nasip etti. Sevap var demiyor. Sevap İslam'dan sonra olacak. Ama bir altyapı, sen nereden biliyorsun diyor. Belki de sen bunları yaptığın için Allah Teala sana bundan dolayı İslam'ı nasip etti. Ben de acizane diyorum ki Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz İslam'dan önce böyle herkese, fakir fukara yardım ediyor. Elinden gelen imkanları tümüyle onlar için sarf ediyor. İslam'dan önce ama şimdi İslam gelse sevap olacak. Şimdi sevap yok yani. İslam yok çünkü. İslam'da hiçbir şeyin karşılığı boş değil yani. Muhakkak Allah veriyor. Kat kat veriyor. Belki de Allah Teala bu yardımları, bu ahlakı, bu iffeti sebebiyle ona da İslam'ı nasip etmiştir. Elbette en iyisini sadece Allah bilir. Evet. Zeynep binti Huzeyme annemiz için yine İslam öncesinde olduğu gibi İslam'a girdikten sonra da şefkat, merhamet ve sevgi abidesi diye geçer. Öyle ki İslam öncesinde ne kadar çok fazla fakir fukaraya, muhtaçlara yardım ediyorsa ve ondan dolayı Ummul Mesakin diye bir künye, sıfat aldıysa, İslam döneminde bunu daha da çoğaltmış ve artık güzel sözün sadaka olduğunu, yardımın gerekli olduğunu, Müslümanın vazifesi olduğunu görmüş ve bu şuurla yaşamış, önümüze çokça örnekler koymuş bir annemizdir. Fakir fukaraya, kimsesizlere, muhtaçlara çok acıdı. Onlara karşı çok şefkate, merhamet davrandı. Onların karınlarını doyurdu. Giyecek şeyler, yiyecek şeyler, onlara bunları temin ettiği, bulca sadaka verdiği rivayetler arasında geçer Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin efendim. Evet efendim, İslam güneşi doğduğunda karanlıklar aydınlanmaya, çirkinlikler güzelleşmeye başladı. Bu hep böyle olur. İslam güneşi o gün doğmuştu. İslam güneşi, biz İslam'ın içinde olduğumuz sürece her gün doğar efendim. İslam'ın eşsiz güzelliğine can atıp gönüllerini açanlar İslam ile şerefleniyor, arkalarını dönüp gönüllerini kapatanlar da nasipsizlik uçurumuna yuvarlanıyorlardı. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin de kabilesinden bir kısmı Müslüman olurken bir kısmı da karşı çıkmışlardı. Az önce sizlerle paylaştığım gibi Hazreti Zeynep ile radıyallahu anha, Hazreti kocası Ubeyde, karı koca İslam'ın güzelliğine can atmışlar. Müslüman olur olmaz hiç zaman geçirmeden İslam'ı öğrenmeye ve yaşama aşkına düşmüşlerdi. Şimdi efendim, Burada bir kelimeyi biraz vurgu yapmak istiyorum. Öğrenme, yaşama aşkı. Bir deyim daha doğrusu. Müslüman dinini öğrenecek. Buna bir yandan mükelleftir, mecburdur ama gönül arzu ediyor ki buna aşık olsun. İslam'ı öğrenme ve yaşama aşkına düşsün. Eğer öyle olursa, İslam'ı öğrenme ve yaşama aşkına düşersek, İslam bizim bütün hayatımıza öyle güzel yön verir ki buna biz bile hayran kalırız. Bırakın başkalarını. Dolayısıyla sahabe-i kiramın o güzel hayatlarını örnek almak durumundayız ki zaten o yüzden bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bakınız, bir yandan kendilerini yetiştirmeye çalışırlarken diğer yandan da yakın çevreleri başta olmak üzere mümkün olduğunca herkese İslam'ın o eşsiz güzelliğini anlatıp tanıtma derdine düşmüşlerdi. Evet, bu bir derttir. Ve seveceğimiz bir dert. Bir insan derdini sever mi? Sever. İşte bu dert sevilir. İslam sevilir. Bir yandan gelen vahyi gidiyorlar Darül Erkam Medresesi'nde Resulullah Aleyhisselam'dan, genellikle ondan, bazen de Aleyhisselam'ın görev verdiği oradaki sahabilerden efendim, yani bugünkü deyimle derslerini alıyorlar. Gelen, çünkü ilim denince, İslam denince Kur'an anlaşılır ki zaten hiçbir şey olan karanlık toplumu her şey haline getiren, az saadet toplumu haline getiren işte bu Kur'an'dır. Kur'an. Ve bunlar gelen ayeti kerimeleri, sure-i şerifeleri ilk ağızdan sıcağı sıcağına canlı bir şekilde dinleyip, öğrenip ruhları nasıl alevleniyorsa, aşkla, muhabbetle yanıyorsa, oradan aldıkları mesajı öncelikle doğru anlama ve hayatlarına doğru yansıtma çabasına, derdine, aşkına düşüyorlardı. Yani onlar için İslam bir kültür değildi sadece. Bir bilgi, malumat birikimi değildi sadece. Onlar bunu yaşamaya çalışan örnek olma gibi bir misyonu üstlenmişlerdi. O yüzden İslam'ı öğrenme ve yaşama aşkına düşmüşlerdi diye ifade kullanıyoruz. Ancak şimdi bir şeyi öğrenemediğimiz zaman, onu da layıkıyla yaşayamadığımız zaman insanlara bu mesajı nasıl götüreceğiz? Yani ahlaklı olmayan bir insan insanlara ahlakı nasıl anlatacak? Namazlı, abdesti olmayan bir insan insanlara namazı, abdesti nasıl anlatacak? Oruç tutmayan bir insan insanlara orucu nasıl anlatacak? O yüzden diyoruz ki bir yandan kendilerini yetiştirmeye çalışırken diğer yandan da yakın çevreleri başta olmak üzere. Evet, önce yakınları. İşte bu bir taşı suya atarız da halkalar halinde böyle genişler ya. İşte merkezden başlayarak, yakınlarımızdan başlayarak bunu anlatma derdine düşeceğiz. Ve mümkün olduğunca ulaşabildiğimiz herkese ulaşma, İslam'ın güzelliğini güzelce temsil ederek, yaşayarak anlatma, tanıtma derdine düşeceğiz ki sahabe-i kiram böyle yapmışlardı. Ama biliyorsunuz ki, hepimiz biliyoruz ki o dönem çok zor bir dönemdi. Alay, hakaret, işkence ve eziyetler dönemiydi. Müslüman olan her fert benzeri sıkıntı çekiyordu. Sıkıntı çekmeyen kimse yoktu. Ve burada elbette söylememiz gerekiyor. Her sahabi mutlaka bedel ödemiştir efendim. Bedelini ödemediğimiz şey bizim değildir. Bunlar bedellerini fazlasıyla Hazreti Zeynep ile Hazreti Ebu Bedir çifti müşriklerin işkencelerinden fazlasıyla paylarını aldılar. Her geçen gün daha da zorlaşan hayat onları yıldırmadı, yıldıramadı. İşte farkımız burada. Biz biraz sıkıntıya düşünce, bir problemlerle karşı karşıya kalınca, işte ya Rabbi ben suçum ne ki, ben ne yaptım ki diye haşa isyanlara efendim düşüyoruz. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Oysa Yaşadığımız yer cennet değil. Dünyada yaşıyoruz. Dünyada dünya kanunları geçerli olur. Dünyada yaşıyorsak, dünyada dünya kanunları geçerliyse, öyleyse dünyanın kuralı neyse bizim için de aynı kural efendim geçerli olacaktır. O yüzden yani şu anda Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile Ebu Ubeyde'yi beraber görüyoruz ama yani bu Ubeyde'yi şöyle anlaşılmasın, sadece bunlar sıkıntı çekiyor anlamına değil. Hangi sahabi hatırlarsınız sizlerle paylaştıysak benzeri ayet hikayeleri çokça tekrar gelmiştir. Yani Mekke döneminin her türlü cilvesini beraber yaşadılar. Ve bu cilve içerisinde imanlarından zaten vermezler de amellerinden taviz vermediler. Şöyle kısa bir biyografik düşünelim Mekke dönemini. İslam geliyor. Bir süre gizli tebliğ var. Rakamlara geçiyorum. Bir süre gizli tebliğ var. Ve Resulullah Aleyhisselam güvendiklerine mesajı ulaştırıyor. Onlar mesajı alıyorlar. İman ediyorlar. Öğreniyorlar. Hem yaşayarak hem de onlar da Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi güvendiklerine mesajı taşımaya çalışıyorlardı. Sonra Allah'ın emriyle mesajın açıktan ilanı emredildi. Artık tevhid açık ve net bir şekilde ortaya kondu. Müşriklere rağmen, onca putlara, putperestliğe, putperest nizama rağmen Müslümanlar tevhidi haykırdılar. Bunu haykırırken başlarına nelerin geleceğini az çok görüyorlardı. Bu bedeli ödediler ve Mekke dönemi boyunca bu tevhidi haykırdılar. İki defa Habeşistan hicreti yaşandı. Müslümanlar Mekke'de şehitlerini, ilk şehitlerini verdiler. Çok zor durumda bırakıldılar. Her türlü çile, işkence, eziyet çektiler. 3 yıl süren bir boykot, abluka dönemi yaşadılar. Acılar, zorluklar, çileler yaşadılar. Akabe görüşmeleri, biatları yaşadılar. Ve neticede ne oluyor? Mekke döneminin her türlü cilvesini yaşamış oluyorlar. Bu olaylar içerisinde efendim bazı sahabiler ismen öne çıkar. Bu hadiseler arasında Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile Hazreti Ubeyde bin Haris çiftinin efendim öne çıkacak bir tablolarına kaynaklarda ulaşamadım. Allahu alem bilemiyorum. O yüzden genel ifade kullanmak durumundayız. Mekke döneminin bütün sıkıntı, çile, ne varsa her türlü cilvesini yaşadılar ve Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla onlar da diğer sahabe-i kiram gibi Medine'ye hicret ettiler. Evet. Yine her sahabede görürüz biz. Medine'ye hicret edince, oh be rahata kavuştuk ya, yatıp şöyle bir uyuyalım ya, şöyle bir gezelim ya, şöyle bir hava alalım ya gibi ya buna düşmedi bunlar. Müslüman sıkıntılı zamanda da İslam'ın esaslarını yaşar, kolay zamanda da yaşar. Akabe'deki söz buydu. Sağlıklı zamanda da yaşar, hastalık zamanında da İslam'dan taviz vermez Müslüman. Ve İslam'ın hayata hakim olması, yaşanması için elinden geleni yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de birçok icraatlar yaptı. Bunların içerisinde bu aile aktif olarak bulundu. İsmen verebileceğimiz şöyle bir şey var. Resulullah Aleyhisselam Mekkeli muhacirler ile Medineli Ensar arasında uhuvvet dediğimiz kardeşlik anlaşması yaptı. Hazreti Ubeyde bin Haris ile Zeynep çiftini Hazreti Umeyr bin Humam ile kardeş yaptı, ihvan yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece Hazreti Umeyr bin Humam Ensari Hazreti Ubeyde Zeynep çiftini alıp evine götürdü, varını yoğunu onlarla paylaştı. Ve onlar yeni bir ortam ve yeni simalarla yepyeni bir hayata, Medine dönemine başlamış oluyorlar. Şimdi bunların kardeşlikleri, uhuvvetleri, ihvan dediğimiz hadise çok ayrıntılı olarak az önce ifade ettiğim gibi tablolar fazla yok. Ama genel manada efendim Mekkeli muhacir kendisine kucak açan Medineli Ensar'a yük olmamaya çalışmıştır. Medineli Ensar her şeyini Mekke'de terk edip Medine'ye Allah rızası için hicret eden muhacir kardeşlerinin sıkıntılarını gidermek için elinden geleni yapmıştır. Ancak birbirlerinin onurlarını kırmamışlar, gerçekten destanlar üzerine destanlar yaşamışlardı. Tabii ki Mekke döneminin her türlü cilvesini yaşadıkları gibi Medine döneminin de bütün güzelliklerini yaşamaya başlamışlardı. Öyle olur. Mekke'de çekilen bunca sıkıntıdan sonra Medine'de devşirilen koca bir devlet. Değil mi efendim? Artık İslam devlet oldu ve Resulullah Aleyhisselam ilk icraatlara başladı ve sürdürdü. Hazreti Ubeyde Zeynep çifti de efendim ilk icraatlardan başlamak üzere her anında aktif görev yaptılar. Bizim ihmal ettiğimiz birçok şey burada ihmal edilmediği şeklinde görülür efendim. Bizim ihmal ettiğimiz birçok şeyin burada ihmal edilmediği görülür. Nedir bunlar diyeceksiniz? Nasıl bir şey diyeceksiniz şimdi? Az önce söylemeye çalıştım. Söz söylemek için, bir şey ifade etmek için onu bilmek gerekiyor. Bilmek yetmiyor. Yapmak, yaşamak gerekiyor. Namaz diyelim, oruç diyelim. Namazı, orucu öğrendik. Namazı, orucu öğrenmeyle anlatmak yetmiyor. Namazı, orucu öğreneceğiz. Namazı kılacak, farz olan orucu tutacağız. Namazı kılıp, orucu tutarak insanlara anlatacağız. Namazlı ve oruçlu olarak anlatacağız yani. Çünkü bizim yapmaya çalıştığımız, sık sık ifade ettiğim gibi bir kültür aktarması değil. İslam nakil dinidir. Bir olayı nakletmek, Kur'an eksenli bir olayı nakletmek. Yani Kur'an'ı nakletmek. Ama Kur'an önce hani organ nakli deniyor, organ nakli. İşte birinin organı efendim iş yapmaz hale geliyor. Ona bir organ naklediliyor. Şimdi Kur'an efendim bize naklen geliyor. Allah onu bize gönderiyor. İçimize pislikleri atıyoruz, oraya Kur'an'ı koyuyoruz. Ve Kur'an insanı, İslam insanı, Kur'an Müslümanı oluyoruz. Biz buna iç yapılanma diyoruz. İç yapılanma. Yani Kur'an'la iç yapılanma. İç yapılanma olmadan dış yapılanmaya yönelemeyiz. Ne demek? Yani içimizde Kur'an yoksa insanlara Kur'an diye söyleyemeyiz. Yani sokağa çıkıp da Kur'an'ı öğrenmeliyiz. Bunları yaşamalısınız. Kur'an'ı düzgün okumalısınız. Bağmanın manası yoktur. Kur'an'ı ne kadar öğrenebildik, ne kadar okuyabildik, ne kadar anlayabildik. Kur'an'ı öğrenecek, okuyacak, anlayacak, hükmünce amel edecek ve bak ve ondan sonra geliyor. Ve bunu anlatacağız. Bundan da sorumluyuz. Yani imanla, ilimle, amelle, ihlasla sorumlu olduğumuz gibi tebliğ dediğimiz anlatmayla da sorumluyuz. Ancak anlatma sadece sözcüklerle olmuyor. Yaşamayla oluyor. O yüzden Hazreti Zeynep bint Huzeyme kocasıyla beraber iç yapılanmayı sürdürürken dış yapılanmayı da ihmal etmiyordu. Bütün bunların yanında İslam'ı yayma adına kendilerini ve yakınlarını sonraya bırakmıyorlardı. Ben anlatayım da şunu sonra anlarım. Yok, öyle ufak kağıtlara yazıp, bilgisayara yazıp insanlara aktarmak çok zor iş değil. Allah görüyor bunları. Biz ne kadar bunu yaşıyoruz diye sorulur yarın öbür gün. O yüzden içe yönelirken dışı, dışa yönelirken de içini ihmal etmediler. Evet. İçe yönelirken dışı, dışa yönelirken de içi asla ihmal etmediler. Nerede ve ne zaman ne yapılması gerekiyorsa orada onu ve o zamanda yaptılar, yaşadılar. Sahabenin genel özelliği budur efendim. Nerede, ne yapılması gerekiyorsa, yaşanması gerekiyorsa onu yaşama aşkına, sevdasına düşerler. Şimdi şunu görürüz burada, olması gereken bir şeydir ve çok da ciddi, önemli, ehemmiyetli bir şeydir. Malum haliniz 610 yılında vahiy geldi, ilk vahiy. Ve Mekke'de yeni bir dönem başladı. Yani ilk vahiy ile yeni bir dönem başladı. İlk vahiy ile yeni bir dönem başladı. Peki ne oldu sonra? Mekke'de 13 yıl boyunca sabır ve sebat destanları yazarak İslam'ı güzel ve düzgün yaşama aşkına, gayretine düştü insanlar. Bir yandan az önce ifade ettiğim iç yapılanma, yani İslam'ı öğrenme, hayata geçirme gayreti içerisindeyken, diğer yandan da bunu en yakınlarından başlamak üzere mesajı ulaştırma, tebliğ etme aşkına, derdine düştüler. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi şöyle bir soru sorsam, tabii ki bu radyo programına cevap veremezsiniz bana ama içinize bir geçirseniz, hiç düşünmeden çok hızlı bir şekilde 3 tane Mekki, 3 tane Medeni sure bana söyleyebilir misiniz? Veya kendi içinizden. Şu sureler Mekke'de inmiştir, şu sure Medine'de inmiştir. Hemen seri bir şekilde. Evet, tabii duymuyorum sizi. Siz beni duyuyorsunuz. Çünkü ben mikrofondan size ulaşıyorum ama siz bana ulaşamıyorsunuz. Efendim, bunu niye söyledim? Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret ile oraya giden sahabilere, biliyorsunuz Allah Kur'an'da muhacir dedi. Muhacir. Medineli olup, eski adı Yesrib malum, Medineli olup gelen muhacirlerden İslam'ı öğrenen, İslam'ı yaşayan ve muhacirleri bağrına basan Evs ve Hazreç'ten oluşan kişilere de Allah Teala Ensar adı verdi. Ensar, yardımcılar, yardım edenler. Allah Teala bu isim verdi. Şimdi Ensar, Mekke dönemine ilişkin malumatı yok. Ancak İslam'ın yayılma sürecinde, daha sonraki dönemlerde eserlerin oluşma sürecinde bakıyoruz, Mekke dönemine ait birçok meseleyi Medineli sahabe Ensar anlatıyor. Nereden biliyor? İşte o yüzden buraya girdim şimdi. Nereden biliyor? İşte buradan her muhacir sahabide göreceğimiz, her Ensar sahabide göreceğimiz gibi Hazreti Zeynep binti Huzeme annemizde de bunu görürüz. İki türlü olur efendim. Bir, Ensar-ı Kiram radıyallahu anhum ecmain muhacir sahabilere sorular sorarak Mekke dönemi hakkında öğrenirler. Biri budur. İkincisi, soru sormaksızın Mekkeli muhacir sahabilerin zamanı geldikçe, yeri geldikçe bir olay üzerine Mekke dönemine ilişkin malumatları aktarmalarıdır Medineli sahabilere. Dolayısıyla Medineli sahabide Mekke dönemini yaşamadığı halde o dönem hakkında malumat sahibi olacak. Mesela ileride şimdi gelecek, azıcık görüp geçeceğiz de, Bedir Savaşı'nda iki tane genç Ebu Cehil'i öldürmek isteyecekler. Genç, yani cılız iki tane genç. Bunlar Medineli. Ve Mekkeli sahabiye, isim vermiyorum, soracaklar. Amca diyecek, sen Ebu Cehil'i tanır mısın? Tabi tanırım diyecek. Onu bize göstersene. Bedir'de bu olacak. Hayırdır diye soracak sahabi, büyük sahabi. Biz öğrendik ki Resulullah Aleyhisselam'ı o çok eziyet etmiş. Çok eziyet etmiş Resulullah Aleyhisselam'ı. Onu burada öldüreceğiz derler. Peki bu gençler Medineli, nereden biliyorlar? İşte bu. Yani Medineli Müslümanlar Ensar-ı Kiram, Mekkeli Müslümanlara, muhacirlere Mekke hakkında malumatları soruyorlar ve Mekke'de yaşanan hadiseler Medineliler tarafından ayrıntılı bir şekilde her geçen gün tekrarlarla beraber öğreniliyor. Bak söylüyorum, tekrarlarla beraber. Çünkü bazen öyle bir soru geliyor. Mesela hiç Mekke'de böyle aç kaldınız mı diye soru sorulsa, şimdi bu soru diyelim kime sorulsun? Zeynep binti Huzeme'ye görüyoruz madem, buna sorulsun aç kaldınız mı diye. Şimdi bu anlatacaktır. Ancak Zeynep binti Huzeyme'nin bu açlık sorusuyla ilgili yaşadığı ile mesela ne bileyim Sa'd ibn-i Vakkas'ın yaşadığı bir olmayacak. Dolayısıyla birininki biraz daha meşhur ve öne çıkacak. İşte Medineli sahabiler Mekkeli sahabilere neler yaşandığını Mekke hakkındaki soruları soracaklar. Onlar da orada yaşanan hadiseleri soru ve zaman içerisinde sorunun şekli, sorulduğu zaman mekan olarak anlatmaya, aktarmaya gayret gösterecekler. Yani böylece Mekke dönemini yaşayanların yüzlerinde, sözlerinde, hallerindeki yansımalar Medineli Müslümanlar tarafından açığa çıkarılacak efendim. Ve onlar şu kadar sene sonra kaynaklara geçecek ve Medine hadiselerini yaşamadığı halde onlar bize bunu anlatacaklar. Neye benziyor? Biz bu asırda yaşıyoruz. Fakir bu asırda yaşıyorum. Siz de bu asırda yaşıyorsunuz. Ve ben size şu anda efendim İslam tarihinden bazı sahneler, tablolar anlatıyorum. O günleri yaşayan biri değilim. İşte yaşayan insanların nakilleriyle kaynaklaşan kitaplara geçen hadiseleri kitapları okuyarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öyleyse ben burada bu kitapları okuyarak onlarla amel edip iç yapılanmamı sağlamlaştıracağım. Başarabildiğim ölçüde de dış yapılanmaya yönelik olarak bunları sizlerle paylaşarak sizin de yapılanmanızı sağlamaya çalışacağım. Siz sadece beni değil tabii ki efendim böyle güzel radyolardan çeşitli programlar dinleyerek efendim çokça kitaplar okuyarak büyüklerimizin sohbetlerine katılarak efendim hasreten ve özellikle Kur'an çerçeveli bir hayat, öğrenme hayatı yaşayarak hadiseleri öğrenip bir yandan yaşama gayretinin içerisine gireceksiniz diyemiyorum da gireceğiz diyelim. Bir yandan da insanlara mesajı aktaracağız. Yani İslam sadece üzerinde konuşulsun diye gelmedi efendim. Yani boş vakitte affedersiniz laklak yapınız diye gelmedi efendim. Bunu yaşayın diye geldi. Bu güzellikleri birbirinize aktarın. Nasıl sabretmişler, nasıl işi yürütmüşler, nasıl teslim olmuşlar, teslim olanların hayatında teslimiyeti görün ve teslim olarak Müslüman bir vasfıyla bunu yaşayın ve anlatın diye böyle bir vazifeyle karşı karşıya olduğumuzu hepimiz zaten görüyoruz. İnşallah bundan sonraki bölümlerde bu güzelliği sizlerle paylaşmak ve hayatınıza, hayatımıza geçmesine vesile olmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.